Ayrım 5. Firarperest. Elif Şafak. Sayfa 71. Kadife dostluklar, dikenli aşklar. Dost, Türkçenin en güzel kelimelerinden. Yalın, şeffaf ve tatlı. İnsanın ağzında akide şekeri gibi eriyen. Dost başka, arkadaş başka. Keza yoldaş, kardeş, ruhdaş, rüyadaş başka. Öyle güzel ayrıntılar var ki dilimizde, başka dillerde karşılığını arasanız kolay kolay bulamazsınız. Sevgi başka, aşk başka. Arkadaş bir esinti ise ferah ve latif, dost kuvvetli bir rüzgar demek. Bir deli güzel yel, saçıp dağıtan, tutup silkeleyen. Arkadaş çiseleyen bir yağmur ise dost bir fırtına demek. Parçaları yerinden söken, tozu dumana katan, insanı sarsıp kendine getiren. O yüzden bu kadar azdır gerçek dostlar. Doğası gereği. O yüzden sarılmak gerek sıkı sıkı dostluğun kadife ipine ve kulak vermek nabzına, ritmine. Dostların arasında olmak, çöl ortasında kendini yemyeşil bir vahada bulmak gibidir. Kuruyan dilin suya doyar, daralan yüreğin ferahlar. İçindeki karamsarlık sisi perde perde kalkar. Dost umut demektir. Faniliğinle, eksikliğinle, kusurlarınla, takıntılarınla çok daha barışık hale getirir seni. Dostun seni seviyordur ya, aynen bu halinle seviyordur ya, sen de kendini daha çok sevmeye başlarsın. Onun gözünden kendine bakarsın. Bir damla içersin dostluğun iksirinden, dünyaya bakışın değişir. Bir yudum daha sırtın dikleşir, özgüvenin pekişir. Dost hekimdir, lokmandır, şifacıdır. Herkese karşı billur bir köşk yahut camdan bir parça olan kalbin, dostunun elinde lastik bir top oluverir. Dost atar topu yere, vurur duvardan duvara. Gene de bir şey olmaz. Lastik top seker, zıplar ama kırılmaz. Dost yalakalık yapmaz, lafı dolandırmaz, diplomasi falan bilmez, çat diye söyler meramını, sözünü sakınmaz. Onun yergisinde iltifat, sisteminde sevgi saklıdır. Dost ne dese kızılmaz, ona kırılmak olmaz. Dosta açılan kredi, yürek kredisidir, faizsiz, peşinatsız ve yürek kredisinin ne dibi vardır, ne bitimi. Hayatı boyunca dostları sayesinde ayakta durmuş yalnız bir adamın hikayesidir anlatacağım hikaye. Öyle bir adam ki hep yakın dostlarından güç almış ve hep ama hep kadınlardan dert yanmış. Öyle bir adam ki seneler boyunca benzer hataları benzer bir tutkuyla tekrarlamış. Kadınların kanattığı yaralarını dostlarının yanında sarmış ünlü bir yazar. 1930'lu yıllar, mekanlardan Avrupa. Nazizmin yükselen ayak sesleri, dört bir yanda Naziler ve Nazi sempatizanları çoğalmakta. Böyle bir ortamda bir adam düşünün. Yaratıcı ruhlu, bakışları insanı delip geçen bir sanatçı. Nice siyasi ve ekonomik badireler atlatmış. Hapisler yatmış, kaçak olmuş, sürgünde kalmış. Yazmaktan bir an bile geri durmamış. Ve zaman içinde dünyanın en ünlü yazarlarından biri haline gelmiş. Günlükler tutmuş, Kafka ile bir tutulmuş. Kierkegaard ve Heidegger'e hayranlık beslemiş. Edebiyat kadar felsefenin de içinde olmuş. Öyle bir yazar ki romancılığının yanı sıra şairlik, kısa öykücülük, çevirmenlik, edebiyat eleştirmenliği ve yayın yönetmenliği yapmış. Edebiyat yaşamın saldırılarına karşı bir savunmadır diyecek kadar inanmış yazmaya. Her konuda söyleyecek derin lafları sürüyle bilgisi var. Böyle bir adam, bir entelektüel. Ve bu adamı bir fiskede dağıtıveren şey ne Naziler, ne sürgün, ne yaşadığı sıkıntılar. Onu bir oğlan çocuğu kadar narin yapan tek bir konu var, kadınlar. Dostları onu bir kenara çekip kadınları bu kadar ciddiye almamasını öğütlediğinde şöyle yazacaktı günlüklerine. Kadınları düşünmemek mümkündür tabii ki. Tıpkı ölümü düşünmemenin mümkün olduğu gibi. Pavese'nin gözünden bakınca tıpkı ölüm gibi kadınlar da insanın düşünmekten kurtulamadığı ama düşündükçe huzursuz ve mutsuz olduğu, kendine ve hayata olan güvenini yitirmesine sebep bir konuydu. O da tüm yaşamı boyunca tedirginlik ve karamsarlıkla baktı kadınlara. Peşinden koşamayacağı, koşsa bile tutamayacağı imkansız bir hayale bakar gibi uzaktan yılgınlıkla. Sevdiği de oldu, sevildiği de. Ama hiçbir zaman bitmedi kadınlara olan güvensizliği. Kapanmayan bir gedik gibi kaldı ruhunun orta yerinde. Aşk dinlerin en bayağısıdır diye yazdı günlüklerine. Bir yanı doğuluydu. Kendi bunu bilmese de. Aşka bakışı, Doğu geleneklerinde kavuşmamayı esas alan şiir ve masallardan devşirilmiş gibiydi bazen. Sevilen kadın hep uzakta duracak, uzak olacaktı. Asıl olan kavuşmamaktı. Kendine eziyet eden adamlardandı. Hep onu sevmeyecek kadınlara aşık oldu. Sevenlerden ise köşe bucak kaçtı. Bize tam bir kayıtsızlıkla davranan kişiye delicesine aşık olmamızın nedeni budur belki de diye yazdı. O zaman kadın mükemmellik duygusunu temsil eder gözümüzde. Pavese'nin yazılarını okurken düşünmeden edemem. Bu kadar derin ve duyarlı bir adam, böyle bilgili ve yaratıcı bir yazar. Nasıl olur da mesela aşka gelince bu kadar toy kalır, böyle kırılgan ve küsmeye hazır? Ve merak ederim, her yürek sızısında, her gönül faciasında, koşa koşa yanlarına sığındığı dostlarını, onu teselli eden, kırık kanatlarını onarıp yeniden semaya uçuran dostluklarını. Gerilim hikayelerinin sakin ustaları. Romanlar ve romancılar bir toplumun ruh haline yakından ayna tutar. Rus edebiyatı Rus toplumunun, İngiliz edebiyatı İngiliz toplumunun karakteristik özelliklerini yansıtır. Ama işte bazen de edebiyat içinden çıktığı kültüre ayna tutmaz. Kendi başına apayrı bir yansıma, suda bir başka suret yaratıverir. Öyleyse bir ülkede yazılan romanlar ya da çekilen filmler o ülkenin dokusunu mu yansıtır? Yoksa bambaşka bir gerçeklik mi kurar uzayda bir yere? Uçsuz bucaksız bir hayal aleminde. Mesela aşk romanları ya da aşk filmleri kadın erkek ilişkilerinin en rahat yaşandığı yerlerde mi yapılır daha çok? Yoksa en zor yaşandığı yerlerde mi? Soruyu tersinden soralım. Bir yazar ya da yönetmen yaşadığı ve bildiği şeyleri mi anlatır, yoksa hiç bilmediklerini mi? Peki ya gerilim romanlarının en çok yazıldığı ülke hangisidir dersiniz? Afganistan mı, Irak mı ya da İran mı, Çin mi, Kore mi? Bünyesinde köklü çelişkiler barındıran Rusya mı, Meksika mı, Güney Amerika ülkeleri mi? Gerilim, korku ve cinayet edebiyatı acaba dünya üzerinde çatışmaların ya da gerginliklerin en yoğun olduğu yerlerde mi yazılır yoksa? Son senelerde tüm dünyada bir furyadır esmekte. Peş peşe gerilim romanları basılıyor. Bu tür kitapları kaleme alan yazarların önemli bir kısmı Amerika'dan ve Japonya'dan çıkıyor. Nedenleri hakkında düşünmeye değer. Ama işte bir bölge daha var ki buradan bu kadar çok cinayet romanı çıkması hayli şaşırtıcı. İskandinav ülkeleri. İskandinav ülkeleri dünya üzerinde mutluluk, konfor ve refah ölçülerinde hep ilk sırada çıkar. Dünya Barış Endeksi, Global Peace Index, Danimarka'yı yeryüzündeki en barışçıl ikinci ülke, Norveç'i de gene aynı kategoride üçüncü ülke ilan etti. Listenin hemen altında tabii ki İsveç vardı. Böylece İskandinav ülkeleri dünyadaki en barış ve huzur dolu yerler olma sıfatını gene elden bırakmadı. Hayatın medeni, sistemin demokratik, insanların nazik olduğu yerler buraları. En azından yeryüzündeki başka yerlerle kıyaslandığında. Keza Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı bir başka ilginç araştırmaya göre İskandinav ülkeleri vatandaşların devletle en barışık ve hayatlarından en memnun olduğu ülkeler sayılıyor. Birden 10'a kadar bir cetvel üzerinde Danimarkalıların ortalama mutluluk oranları 8.3, Finlandiyalıların ise 8.1. Peki öyleyse bu ülkelerde bu kadar çok sayıda cinayet romanı yazılmasını nasıl açıklayacağız? Ne oluyor da bu kadar sakin, barışçıl, demokratik topraklardan böyle gerilim, entrika, kan ve şiddet dolu kitaplar çıkıyor? Ve niye? Bu konuda 3 farklı teorim var. 1. Rahat batar teorisi. Hayatın kolay, sakin ve dingin olduğu yerlerde insanlar bir süre sonra sıkılmaya başlar. Düşünsenize ne trafik derdi, ne geçim sıkıntısı, ne çarpık bürokrasi, ne fırsat eşitsizliği. Sokakta yabancılar birbirine gülümsüyor, arabalar birbirine yol veriyor. Her gün bir öncekinin benzeri bitimsiz bir kolaylık ve rahatlık içinde akıyor. Gündelik yaşamın ritmini tek düze bulan yazarlar ise hayal alemlerinde gezinmeye, uçuk kaçık kurgular yapmaya daha yatkın oluyor. Bu teoriye göre bir yerde hayat ne kadar renksiz ve bilmecesiz ise oranın sanatı da tam tersine o kadar renkli, gerilimli olabiliyor. 2. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür teorisi. Her türlü nimetin ve fırsatın altın bir tepsi içinde önünüze konduğunu düşünün. Bir süre sonra tepsinin içindekiler gözünüzde vasatlaşır. Aklınız tepside olmayan şeylerde kalır. Yani komşularınızın bahçesindeki tavuklarda. Ortalama bir İskandinav vatandaşı doğuştan bir takım temel hak ve özgürlüklerle donanmakta. Sağlık sigortasından işsizlik yardımına, kaliteli bir eğitimden iş imkanlarına. Tepside bunları hazır vaziyette bulan yazarlar ve sanatçılar ise gözlerini kapayıp komşularının tepsilerinde olan hikayelere öykünürler. Böylece İskandinav bir yazar gibi değil, Rus ya da Çinli bir yazar gibi yazmaya başlarlar. Ortaya o toplumla ilgisi olmayan ama aslında o toplumdan beslenen tuhaf bir sanat ve edebiyat türü çıkar. 3. Güneş girmeyen eve cinayet romanı girer teorisi. İskandinav ülkeleri her ne kadar müreffeh, barışçıl ve sakin yerler olsalar da havanın devamlı kapanık, gökyüzünün kurşuni ve kasvetli olduğu topraklardır aynı zamanda. Hava şartlarının ise malum insanlar üzerinde doğrudan etkisi var. Bütün bunları 600 sene evvel yazan Tunuslu sosyolog ve siyaset bilimci İbn Haldun'un ruhu şad olsun. Hava kasvetengiz, geceler bu kadar uzun ve esrarengiz olunca yazarlar da romantik romanlar değil gerilim romanları yazıyor. Bazen düşünmeden edemiyorum. Bugün İskandinav ülkelerinde son derece başarılı gerilim romanları yazan genç kuşak yazarları bir aylığına İstanbul'a gelse. Bu koskoca Gaya kuyusunda, patırtı ve hengame çıkınında, 12 milyon tıp tıp atan yürek ve üst üste dizili yapılar arasında, dolmuş taksi otobüs köprü trafiği derken, harala gürele her gün bir telaş ve koşturmaca içinde bir ay yaşasalar. Sonra döndüklerinde nasıl romanlar kaleme alırlar acaba? Hayatlarında daimi bir gerilim olsa bir daha gerilim kurgusu yapabilirler mi? Cinnet. Eski kelimedir cinnet. Cinlerle ilişkilendirilir. Sebebini bilemediğimiz, önüne geçemediğimiz, ani ve tehlikeli kişilik değişimlerine bu ismi veririz. Eski kelimedir ama biz eskiden cinneti değil Mecnun'u bilirdik. Mecnun hayali bir karakter değil adeta bir hal idi, semboldü. Öyle bir delilik hali ki kimseye zarar vermez, karıncayı incitmezdi. Zararı varsa şayet bir tek kendine, kendi sırça yüreğine. Deliliklerimiz aşktandı o zamanlar, kavuşamamaktandı. Tüm kendini bilmeyişlerimiz, kaybedişlerimiz, serzenişlerimiz. Şimdilerde değişti bu hal. Mecnunluğu unutur olduk. Onun yerini cinnet aldı. Gündelik hayatımızın neredeyse parçası oldu bu kavram. Trafik gibi, zam gibi bir kelime. İstemesek de modern hayatın içinde. Ne kadar çok erkek ve kadın var cinnetin eşiğinde. Her yaştan, her kesimden, her şehirden. Rize'den gelen bir haber hepimizi sarstı. Gencecik bir kadın, bir polis eşi, özverili bir anne. 11 senelik kocasını ve çocuklarını vurduktan sonra intihar etti. Bir aile söndü. Haber son derece üzücü. Ama ne yazık ki ne ilk ne de son. Hemen her hafta benzer hadiseler okuyor, duyuyoruz. Kıskançlık krizine yakalanıp eşini vuran kocalar. Geçimsizlik canına tak edince kocasını vuran kadınlar. Çocuklarını öldürüp intihar eden anneler. Nişanlısını öldüren erkekler. Sorunlar birikiyor, üst üste yığılıyor. Geçim sıkıntısı, sevgisizlik, sözlü veya fiziksel şiddet, duygusal esaret. Bu toplumda en büyük acılar aile içinde çekiliyor belki de. Yakınlar arasında. İnsan en büyük zararı sevdiklerine veriyor. Bilhassa kadınlar, bilhassa biz. Kadınlar en çok sevdiklerini incitiyor ve gene en çok sevdikleri tarafından incitiliyor. Yüreklerinin kapısını açtıkları insanlardan alıyorlar en ağır darbeleri. Kamusal alan diye tanımlanan ve daha çok erkeklere has olan alan tüm gerilimleri, rekabetleri ve çekişmeleriyle ortada, gözler önünde. Peki ama ya özel alan? Ya gözlerden uzak olan ve daha ziyade kadınların alanı olarak tanımlanan özel alanda kopan fırtınalar, yaşanan iniş çıkışlar, hakkında en az konuşabildiğimiz meseleler orada düğümlenmiyor mu? Aile yapılarımız, yetişme biçimlerimiz, ev içi ilişkilerimiz, akşamları perdeler çekildiğinde, dışarısı ile içerisi arasındaki hudut pekiştiğinde, geçen konuşmalar, yaşananlar, içimizde birikenler, mahrem olan, ailevi olan, konuşması, görmesi ve değiştirmesi en zor olan. Cinnet biriken bir volkan, patlamaya hazır anını kolluyor. İçten içe demlenen, dışarıya bazen hiçbir belirti vermeyen, sessizce, aylarca, belki senelerce biriken bir yorucu enerji, bir anda gelen, geldiğinde yakıp geçen bir afet. Bu haliyle cinnet kimseye uzak değil. En okumuşumuzdan, en sakin tabiatlımıza kadar hepimizi bulabilir. Her an herkesi pençesine alabilir. Kimse demesin ki ben asla cinnet getirmem. Kimse demesin ki bana olmaz, ben dengemi kaybetmem. Belli olmaz. Karı koca kavgası başka, cinnet başka demeyin. Belki de aralarındaki mesafe sandığımızdan daha azdır. Belki hepimiz, her birimiz kabullenmek istediğimizden çok daha yakın duruyoruz irili ufaklı cinnet noktalarına. Cinnet hem bireysel hem toplumsal bir yara ve bizler hepimiz eğitim sistemimizi, televizyon dizilerimizi, ev içi hallerimizi, birbirimize karşı davranışlarımızı, gündelik hayattaki ilişkilerimizi, sevgimizi ifade edişlerimizi ve edemeyişlerimizi yeniden titizlikle gözden geçirmek durumundayız. Birbirinden üzücü cinnet vakalarını azaltmak istiyorsak, meseleye bazı insanların başına gelen bir talihsizlik olarak bakmak yerine, hepimizi ilgilendiren bir yara olarak bakmak ve en önemlisi üsluplarımızı ve kalplerimizi yumuşatmak durumundayız. Kamusal alan ve kadınlar. Dünyanın bir ucunda sessiz sedasız ama sistematik bir şekilde kadınlar ölüyor. Hem de daha doğmadan. Ne eşit şans veriliyor onlara, ne de içinde huzurla yaşayabilecekleri bir dünya. Ne sayıları biliniyor, ne hikayeleri anlatılıyor. Haklarında büyük çapta bir kampanya yürütülmüyor mesela. Zaman zaman yazılar çıksa da insanlık henüz bu konuda yeterince duyarlılık ve ortak bir vicdan geliştirebilmiş durumda değil. Sırf erkek olmadıkları için yaşama şansları ellerinden alınan kadınlar, yüzlerce, binlerce, Hindistan'da, Çin'de ve aslında daha kim bilir kaç ülkede. Hamile kadınların taşıdıkları bebeğin cinsiyetini oldukça erkenden saptayabiliyoruz artık. İnsanlık o kadar ilerledi. Teknolojik olarak tabii ki. Maddeten ve tıbben gelişiyoruz da manen neredeyiz tartışılır. iPhone'lar, iPad'ler ve yepyeni bir sanal gerçeklik oluşturacak, akıllara ziyan bilgisayar oyunları icat edebilecek yerdeyiz artık. Ama yüreklerimiz ne kadar zenginleşti ve derinleşti, işte o apayrı mesele. İnsanlık bir yandan muazzam ilerlemeler kaydederken, bir yandan da kendi bindiği dalı kesmeye devam ediyor. Şimdilerde bebeklerin cinsiyetlerini önceden görmeye yarayan sistem tamamen kız bebeklerin aleyhine kullanılıyor. İlla da erkek çocuk sahibi olma saplantısı o kadar yaygın ve öylesine vahim ki aileler kız çocuklarını kürtajla hamileliğin erken safhalarında aldırıp sırf erkek çocuklarını dünyaya getirmeyi seçiyor. Böylece sofrada besleyecek boğaz azalıyor. Böylece sadece oğlan çocuklar dünyaya getiriliyor. Şu anda dünya üzerinde öyle bölgeler var ki gelecek nesillerde kız ve erkek çocukların oranlarında radikal bir dönüşüm yaşamaları bekleniyor. Sırf bu yüzden Hindistan'da nüfus ciddi ölçüde etkilenebilir. Bilim adamları ve bilim kadınları erkek ve kadın oranlarında önümüzdeki 50 yıl içinde büyük bir orantısızlık olmasından endişe ediyor. Kız çocuklarını erkek çocuklarla eşit görmeyen, bir tutmayan, gelen her bebeği aynı nazarla sevemeyen toplumlarda kadınların oranı hızla azalacak bu yüzyılda. Peki ne olacak o zaman? Bir an için gözünüzü kapayıp tasavvur edin. Sokaklarında hep erkek çocukların, erkeklerin yürüdüğü, binalarında hep erkeklerin çalıştığı, otobüslerinde ve vapurlarında sadece erkeklerin olduğu ve toplam erkek nüfusun toplam kadın nüfusuna oranla en az 2, belki de 3-4 misli fazla olduğu bir toplumda her şey daha da zor olmayacak mı? Bugün Hindistan'da, Çin'de kız çocuklarına karşı uygulanan ayrımcılık sadece bu ülkelerde değil, tüm dünyada vahim sonuçlara yol açabilecek bir boyutta. Uluslararası bir konferans için Oxford Üniversitesi'ne geldim. Konferans boyunca buradaki öğrencilerin hayatlarını gözlemlemeden edemedim. Ve burada en çok dikkatimi çeken şeylerden biri kampüsteki huzurlu, sakin ve neşeli ortam oldu. İkinci gün etrafa daha dikkatlice bakmaya başladım. Başka üniversite şehirlerinde gündelik hayatın bu kadar uyumlu aktığına rastlamamıştım. Merak bu ya, kampüsün en kalabalık kavşağında yol kenarında oturdum ve uzun bir süre yerimden kalkmadan gelip geçenlerin beden dillerine ve yüz ifadelerine baktım. İnsanları inceledim. Aklımı kurcaladı, bir defter çıkarıp kadınlar ve erkekler diye iki kutu yaptım. Gelip geçen kadın ve erkekleri tek tek saydım. 82 erkek, 125 kadın geçti önümden. Burası dünya üzerinde sokaklarında kadınların erkeklerden sayıca daha fazla olduğu nadir yerlerden biri. Her tarafta kadınlar var. İş yerlerinde, üniversitede, sokaklarda, lokantalarda. Otobüsleri onlar kullanıyor, mağazaları onlar işletiyor. Üniversite öğrencilerinin belki de yarıdan çoğu kadın. Keza hocaların da öyle. Ve inanır mısınız kadınların oranının bu kadar fazla olması ve kadınların kamusal alanda böyle rahat ve özgür dolaşabilmesi bir şehrin sosyal dokusunda öylesine büyük bir fark yaratıyor ki. Havadaki enerji bile değişiyor, yumuşuyor. Sokaklarında kadınların rahatsız edilmeden yürüyebildikleri yerlerde daha fazla huzur var. Bireye ve bireyselliğe daha fazla saygı ve özen var. Daha fazla demokrasi var. Önümüzdeki 100 sene içinde dünya her iki eğilimi de dolu dizgin sürdüreceği benziyor. Bir yanda kız çocuklarına yaşama şansı vermeyen, sadece erkek çocuk isteyen ayrımcı, kapalı ve kas katı bir yaşlı zihniyet duruyor. Bir yanda herkese eşit bireyler olarak bakan, pırıl pırıl yepyeni bir kuşak geliyor. Peki sizce biz bu tablonun neresindeyiz? 5. ayrımın sonu. Sayfa 84.